Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı, Konu Anlatımı Ders Notları, Deneme Testleri, Çıkmış Sorular. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. 7. Ayrım, sayfa 245. Konu testi 6'nın devamı. Soru 12. 1. Ankara Antlaşması. 2. Gümrü Antlaşması. 3. Moskova Antlaşması. 4. 1. Londra Konferansı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi alanda bir varlık olarak tanınmasında etkili olan yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sırası nedir? Seçenekler A. 1, 4, 3, 2 B. 4, 3, 2, 1 C. 3, 1, 2, 4 D. 2, 4, 3, 1 E. 4, 1, 3, 2 Yanıt D. 2, 4, 3, 1 2. Gümrü Antlaşması 4. 1. Londra Konferansı 3. Moskova Antlaşması 1. Ankara Antlaşması Soru 13. Ağustos 1921'de çıkan bir yazıda başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiil olarak kullanabilir denilmektedir. Bu yasa Mustafa Kemal Paşa'ya hangi gücü sağlamıştır? Seçenekler A. Saltanatı kaldırma, B. İnkılapları gerçekleştirme, C. Devlet işlerinde tek başına hareket edebilme, D. Cumhurbaşkanı seçilebilme, E. Meclisteki farklı grupları birleştirme. Yanıt C. Devlet işlerinde tek başına hareket edebilme. Soru 14. Başkomutan Sakarya Meydan Muharebesi'ne hazırlanırken Türk milletinin yapması gereken tekalif-i milliye emirlerini, parantez içinde milli yükümlülük emirlerini çıkarmıştır. Böyle bir uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. İstiklal mahkemelerini kurma, B. Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama, C. Başkomutanlık yetkisinin süresini uzatma, D. Meclis yetkilerine sahip olma, E. Savaş alanını daraltma. Yanıt B. Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama. Soru 15. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ile Hatay'da özel bir yönetim kurulması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir? Seçenekler A. Amasya görüşmelerine, B. Misak-ı Milliye, C. Londra Konferansı kararlarına, D. Amasya genelgesine, E. Kars ve Gümrü Antlaşmalarına. Yanıt B. Misak-ı Milliye. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ile doğrudan ilişkili değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Düzenli ordunun kurulması, B. Mustafa Kemal'e geçici bir süre meclis yetkilerinin verilmesi, C. 1921 Anayasası'nda Güçler Birliği'nin temel alınması, D. Tekalif-i Milliye emirlerinin çıkarılması, E. Lozan Barış Görüşmelerine ara verilmesi. Yanıt E. Lozan Barış Görüşmelerine ara verilmesi. Sayfa 246, soru 17. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 1. 1. ve 2. Yunanlı Savaşlarını kazanması üzerine Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması'nı, 2. Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanması üzerine Fransa ile Ankara Antlaşması'nı, 3. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanması üzerine de İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı yapmıştır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Seçenekler A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti haklarını savaşarak alma yanlısıdır. B. Sovyetler Birliği ile Fransa Yunanlara karşıdır. C. Sovyetler Birliği ile Fransa Türklerle savaşı göze alamamışlardır. D. Sovyetler Birliği itiraf devletlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile antlaşmaya zorlamıştır. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti varlığını askeri alandaki başarılarıyla kabul ettirmiştir. Yanıt E. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti varlığını askeri alandaki başarılarıyla kabul ettirmiştir. Soru 18. Batı ülkeleri Ulusal Kurtuluş Savaşımız süresince getirdikleri barış teklifleriyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir? Seçenekler A. Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesini, B. Osmanlıların himaye altına alınmasını, C. Türk-Yunan dostluğunun sağlanmasını, D. Sevr Antlaşması'nın kabul edilmesini, E. Yunanlıların toprak kazanmasını. Yanıt D. Sevr Antlaşması'nın kabul edilmesini. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Yunanistan'ın taarruz kabiliyetinin kırılarak savunma zorunda bırakılması. B. Antlaşma devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne ateşkes önerisinde bulunmaları. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet-Rusya arasında Moskova Antlaşması'nın imzalanması. D. İtalya'nın Anadolu'ya işgal ettiği toprakları boşaltmaya başlaması. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması'nın yapılması. Yanıt C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması'nın imzalanması. Soru 20. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir? Seçenekler A. Doğu Trakya'da Meriç Irmağı'nın sol sahiline kadar olan bölge 15 gün içinde Yunanlar tarafından terk edilecektir. B. Doğu Trakya'nın devir teslim işi itiraf devletlerinin memurlar aracılığıyla 30 gün içinde yapılacaktır. C. Lozan Konferansı'nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya'da 8 bin asker bulunacaktır. D. İstanbul ve Boğazlar Büyük Millet Meclisi hükümeti yönetimine bırakılacaktır. E. İtilaf devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlaşması'na kadar İstanbul'da kalacaktır. Yanıt D. İstanbul ve Boğazlar Büyük Millet Meclisi hükümeti yönetimine bırakılacaktır. Konu testi 7. Sayfa No. 247. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun olmamıştır? Olmamıştır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Türk-Yunan ilişkileri, B. Boğazlar, C. Kapitülasyonlar, D. Hatay, E. Türkiye-Irak sınırı. Yanıt C. Kapitülasyonlar. Soru 2. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği yıllarda Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'na katılanlardan bazıları Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir cephesine gidip komutayı eline alması gerekirken kendi tutkusunu gidermek için hükümet kurmakla uğraştığını ileri sürmüşlerdir. Bu görüş aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olamaz? Olamaz sözcüğünün altı çizili. Seçenekler, ana yurdun bir an önce düşman işgalinden kurtarılması isteğinden, B. İstanbul hükümetinin vatanı kurtarabileceği inancından, C. Hükümet kurma çalışmalarının savaşı uzatacağı düşüncesinden, D. Mustafa Kemal Paşa'nın daha çok askeri alanda başarılı olacağı inancından, E. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurtuluş için yeterli görülmesinden. Yanıt D. Mustafa Kemal Paşa'nın daha çok askeri alanda başarılı olacağı inancından. Soru 3. Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye'de aşağıdaki gelişmelerden hangisi buna bir örnektir? Seçenekler A. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması. B. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'nın başlaması. C. Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyet'in kurulması. D. Cumhuriyet'in ilanından sonra halifeliğin kaldırılması. E. Milletler Cemiyeti'ne girdikten sonra Balkan Antantı'nın imzalanması. Yanıt A. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması. Soru 4. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Mustafa Kemal artık İstanbul, Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir görüşünü savunuyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz? Olamaz sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. İstanbul'un işgal edilmesi, B. Milli Mücadele Hareketi'nin güç kazanması, C. Mustafa Kemal'in Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı'ndan ayrılması, D. Anadolu'da düzenli ordunun kurulması, E. Osmanlı Devleti'nin işgaller karşısında etkisiz kalması. Yanıt C. Mustafa Kemal'in Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı'ndan ayrılması. Sayfa 248. Soru 5. İtilaf Devletleri Londra Konferansı'na ve Lozan Barış Görüşmesi'ne hem Osmanlı Hükümeti'ni hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni davet etmişlerdir. İtilaf Devletleri'nin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni desteklemek, B. İstanbul Hükümeti'ne güven duyulmadığını göstermek, C. İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak, D. Demokratik bir tutum ortaya koymak, E. İki hükümeti uzlaştırmak. Yanıt C. İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetleri birlikte katılmışlardır? Seçenekler A. Sevr Antlaşması, B. Lozan Görüşmeleri, C. Londra Konferansı, D. Moskova Antlaşması, E. San Remo Konferansı. Yanıt C. Londra Konferansı. Soru 7. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki özelliklerden hangisi bu antlaşmanın uluslararası düzeyde önemli bir belge haline gelmesinde en az etkilidir? En az sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması, B. Türkiye'nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması, C. Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandıran hükümler içermesi, D. Boğazlar için çeşitli devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimini getirmesi, E. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırlaması. Yanıt C. Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandıran hükümler içermesi. Soru 8. Milli mücadele döneminde alınan kararlardan biri de azınlıklara tanınmış olan siyasal egemenliğimizi zedeleyici ayrıcalıkların kaldırılmasıdır. Bu karar aşağıdakilerden hangisiyle başka uluslararası da onaylanmıştır? Seçenekler: A. Misak-ı Milli, B. Lozan Antlaşması, C. Erzurum Kongresi, D. Sivas Kongresi, E. Amasya Görüşmesi. Yanıt B. Lozan Antlaşması. Soru 9. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması ile Türkiye'nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma Fransa'nın müttefiki olan İngiltere'yi tedirgin etmiştir. İngiltere'nin bu tedirginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Yunanların Sakarya'ya kadar ilerlemesi, B. Yeni Türk Devleti'nin daha güçlü hale gelmesi, C. Anlaşmazlıkların çok uluslu toplantılarda çözülmesi, D. Demokratik rejimlerin tehlikeye düşmesi, E. Hatay'ın Türkiye sınırları dışında kalması. Yanıt B. Yeni Türk Devleti'nin daha güçlü hale gelmesi. Soru 10. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine isyan etmesi üzerine siyasal ve askeri durumu elverişli bulan Yunanlılar Anadolu'yu işgal hareketlerini hızlandırmışlardır. Bunun üzerine Yunanlıları durdurma amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Eskişehir ve Kütahya, B. 2. İnönü, C. 1. İnönü, D. Sakarya, E. Dumlupınar. Yanıt C. 1. İnönü. Sayfa 249, soru 11. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır? Gümrü, A. Ermenistan, Moskova, Ankara, A. Sovyet Rusya, Fransa. Gümrü, B. Fransa, Moskova, Ankara, B. Ermenistan, Sovyet Rusya. Gümrü, C. Ermenistan, Moskova, Ankara, C. Fransa, Rusya. Gümrü, D. Sovyet Rusya, Moskova, Ankara, D. Ermenistan, Fransa. Gümrü, E. Fransa, Moskova, Ankara, E. Sovyet Rusya, Ermenistan. Yanıt A. Gümrü, Ermenistan, Moskova, Ankara, Sovyet Rusya, Fransa. Soru 12. İsmet İnönü, Lozan Konferansı'na katılan devletlere barışın yapılması için egemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulması gerektiğini belirtmiştir. İsmet İnönü bu tutumuyla konferansta aşağıdakilerden hangisini savunmuştur? Seçenekler: A. Bloklaşma, B. Korumacılık, C. Uluslararası eşitlik, D. Kuvvet kullanma, E. Karşılıksız dış yardım alma. Yanıt C. Uluslararası eşitlik. Soru 13. Kurtuluş Savaşı'nın 1920-1921 yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde Yeni Türk Devleti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamıyordu. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle önlenmeye çalışılmıştır? Seçenekler: A. Kapitülasyonların kaldırılması, B. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, C. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması, D. Asker sayısının azaltılması, E. Planlı ekonomiye geçilmesi. Yanıt C. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması. Soru 14. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nda Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılmış olan antlaşmalar geçersizdir hükmü yer almaktadır. Antlaşmada bu hükmün yer alması aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir gelişmedir? Seçenekler: A. Uşi Antlaşması, B. Brest-Litovsk Antlaşması, C. İstanbul Antlaşması, D. Atina Antlaşması, E. Bükreş Antlaşması. Yanıt B. Brest-Litovsk Antlaşması. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin tanınması ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün bir göstergesidir? Seçenekler: A. Ankara Antlaşması, B. Gümrü Antlaşması, C. Moskova Antlaşması, D. Kars Antlaşması, E. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Yanıt A. Ankara Antlaşması. Bölüm 7. Cumhuriyet Dönemi. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 11 Ağustos 1923, 1 Ekim 1927. 23 Nisan 1920'de kurulan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi güç koşulları altında hem ulusal egemenlik ilkesini yerleştirmiş hem de Kurtuluş Savaşı'nı yönetmişti. Ancak A. Saltanatın kaldırılmasından sonra mecliste Mustafa Kemal'e karşı eski düzen yanlılarınca cephe alınması, B. Kurtuluş Savaşı'nın zor koşulları altında yıpranan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yenileme gereksinimi duyulması, C. Yeni Türk Devleti'ni çağdaşlaştırmak amacıyla yapılması gerekli inkılap hareketlerini gerçekleştirmek için ileri görüşlü ve dinamik milletvekillerinin seçilmesinin sağlanmak istenmesi gibi nedenlerden dolayı 1 Nisan 1923'te 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermiş ve 23 Nisan 1923'te yeni seçimlere gidilmiştir. Bu arada Mustafa Kemal mecliste oluşturduğu Müdafaa-i Hukuk grubunu temel alarak 9 Ağustos 1923'te yeni Türk Devleti'nin ilk siyasal partisi olan Halk Fırkası'nı kurmuştur. 11 Ağustos 1923'te ise yeni seçilen milletvekilleriyle 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlamıştır. Bu meclis 23 Ağustos 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı onaylamış, 13 Ekim 1923'te de Ankara'nın başkent olduğunu kabul etmiştir. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliği. A. Önemli inkılap hareketlerinin yasaları bu meclis tarafından çıkarılmış ve yerleştirilmeye çalışılmıştır. B. Bazı büyük siyasi bunalımlar bu meclis tarafından giderilmiştir. 23 Nisan 1920'de kurulan yeni Türkiye Devleti, ulusal egemenlik ilkesine dayanmasına rağmen kamuoyunun hazır olmayışı ve tüm güçlerin bağımsızlık hedefinde birleştirilmesi gereği nedenleriyle Cumhuriyet ilan edilmemişti. Yine ilk dönemde saltanat yanlılarından tepki gelmesini önlemek amacıyla devlet başkanı makamı boş bırakılmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra A. Milletvekiller arasındaki kişisel çekişmeler nedeniyle meclis hükümeti sisteminin işlemez duruma gelmesi. B. Devlet rejimini ve devlet başkanını belirleyip ulusal egemenlik kavramını kökleştirme gereksinmesinin ortaya çıkması sonucunda 27 Ekim 1923'te meydana gelen hükümet bunalımı bahane edilerek meclise sunulan bir anayasa değişikliği sonucunda Cumhuriyet ilan edilmiştir. Aynı gün Cumhurbaşkanlığına Mustafa Kemal getirilmiş ve ilk Cumhuriyet hükümetini kurma görevini İsmet Paşa'ya vermiştir. Fethi Okyar Bey ise meclis başkanlığına getirilmiştir. Cumhuriyet'in ilanı ile çözümlenen sorunlar. 1. Devlet rejiminin adı konmuştur. 2. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir. 3. Meclisin kendi seçtiği hükümet sistemi kaldırılmış, kabine sistemi getirilmiştir. Böylece yürütme işlerinin gecikmemesi ve belli bir düzen içerisinde işlemesi sağlanmıştır. 4. Rejim konusundaki tartışmalar büyük ölçüde hafiflemiştir. 5. İnkılapların yapılabilmesi ve yaşama geçirilebilmesi için sağlıklı bir ortam hazırlanmıştır. Halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924. Devlet yönetiminin tek organı toplamak amacıyla padişahın halife sıfatıyla elinde bulundurduğu şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama görevi 1921 Anayasası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmişti. Böylece 1921 Anayasası ile padişah ve halife siyasal, dinsel ve hukuksal etkilerinden yoksun bırakılmıştı. Saltanatın kaldırılmasıyla siyasal gücünü kaybeden ve salt devletin başı sayılan halifenin Cumhurbaşkanı ile birlikte yaşaması Cumhuriyet rejimine aykırı ve tehlikeliydi. Nitekim saltanatın kaldırılıp Cumhuriyet'in ilanı üzerine eski rejim yanlıları halifeye sığınmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi halifenin, halife de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir görüşünü savunmaya başlamışlardı. Halife ise gericilerden aldığı cesaretle siyasi ve dinsel gücünü artırmak amacıyla kışkırtıcılığa başlamıştı. Kısaca halifeliğin kaldırma nedenlerini özetleyecek olursak, A. Halifelikle Cumhuriyet ilkesinin bağdaşmaması, B. Bazı çevrelerin halifeye siyasal hak sağlama istekleri, C. Halifenin yasa dışı davranışlarla Cumhuriyet rejimine karşı tavır alması, D. Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki hilafet yanlılarının zararlı çalışmalarını artırmaları, E. Yapısı gereği yeniliklere karşı çıkan halifeliğin inkılapların gerçekleştirebilmesi için kaldırılmasının zorunlu olması, F. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni laik ve çağdaş bir yapıya ulaştırma isteğidir. Sonucu. Ordudan tepki gelebileceği düşüncesiyle Mustafa Kemal'in İzmir'deki savaş oyunları sırasında komutanların halifelik konusundaki görüşlerini de almasından sonra 3 Mart 1924'te çıkarılan bir yasa ile halifelik kaldırılmış, gelecekte saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamalar için Osmanlı ailesinin hepsi yurt dışına çıkarılmıştır. Laik devlet düzenini gerçekleştirmek amacıyla aynı gün Şeriye ve Evkaf Vekaleti, parantez içinde Din İşleri Bakanlığı ile Erkan-ı Harbiye Vekaleti, parantez içinde Savaş Bakanlığı'nın kaldırılmasına ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretimin birleştirilmesine karar verilmiştir. Halifeliğin kaldırılmasının önemi. A. Müslümanlar üzerinde birleştirici etkisi olmayan çağ dışı bir kuruma son verilmiştir. B. Gerçekleştirmesi düşünülen inkılaplar için halife ve taraftarlarından gelebilecek tehlike önlenmiştir. 7. ayrımın sonu. Sayfa 251. Devamı 8. ayrımda.